İkinci Bölüm. Birkaç hafta sonra bir akşam şehrin dışındaydım. Yine mezarlıklardan birine gitmiş, herhangi bir gazete için bir makale yazmıştım. Ben bu işle meşgulken saat 10 oldu. Karanlık bastırdı. Mezarlık kapısının kapanma vakti geldi. Karnım açtı. Çok aç. 10 kron pek de çabuk bitivermiş, ağzıma koyduğum son lokmadan bu yana hemen hemen 3 gün 3 gece geçmişti. Kendimde bir bitkinlik hissediyor, kurşun kalemle yazdığım için kesiliveriyordum. Cebimde yarım bir çakı, bir deste anahtar vardı. Ama 5-10 para hak getire. Mezarlık kapısı kapatılınca dosdoğru yerime gitmem gerekirdi belki. Ama karanlık ve boş odama, şimdilik kalmama nihayet izin koparabildiğim boş bir teneke atölyesine, karşı duyduğum o içgüdüye benzer korku yüzünden yoluma devam ettim. Ayaklarım beni belediye binasına doğru sürükledi. Oradan aşağıya limana vurdum. Demir yolu rıhtımında bir kanepeye oturdum. O anda üzüntülü bir düşünce yoktu kafamda. Sefaletimi unutmuştum. Yarı karanlıkta asude ve güzel itmam seyretmek beni yatıştırmıştı. Eski alışkanlıkla demin yazdığım, acı çeken beynime şimdiye kadar yazdıklarımın en mükemmeli gibi görünen yazıyı okuyup sevinmek istedim. Cebimden yazıyı çıkardım. İyi görebilmek için gözlerime yakın tuttum. Sayfanın birini bitirip ötekine geçiyordum. Sonunda yoruldum. Kağıtları tekrar cebime soktum. Sessizdi her taraf. Mavi bir sedef gibiydi deniz. Önümde oradan oraya sessizce küçük kuşlar uçuşuyorlardı. İleride bir polis devriye geziyor, başkaca kimsecikler görünmüyor, bütün liman sessizliğe gömülü uyuyordu. Servetimi saydım yeniden. Bir yarım çakı, bir demet anahtar, fakat tek metelik yok. Birden elimi cebime attım. Kağıtlarımı çıkardım tekrar. Mekanik bir hareket, şuursuz bir sinir deprenişiydi bu. Temiz, yazısız bir kağıt aldım ve silindir biçimi bir külah yaptım. İçi doluymuş hissini verecek şekilde iki ucunu dikkatle kapadım ve fırlattım kaldırıma doğru. Rüzgarın tesiriyle biraz daha uzağa sürüklendi, sonra durdu. Ve açlık başıma vurmaya başladı. Oturduğum yerden, sanki çil gümüş paralarla şişkin bu beyaz fişeğe bakıyor, külahın içinde sahiden de bir şeyler bulunduğuna kendimi inandırmaya çalışıyordum. Dimdik oturuyor, kağıt fişekte kaç para olduğunu bilmeyerek iteliyordum kendimi. Doğru bildim mi, benimdi para. Küçük, minyon onluk öreleri en altta, kenarları çentikli, iri kronları da onların üstünde hayal ediyordum. Madeni paralarla doluydu fişek. Oturduğum yerde gözlerimi dört açmış, kağıt fişeğe bakıyor, gidip bu paraları gizlice iç etmek için kendimi ayartmaya çalışıyordum. Derken polisin öksürdüğünü duydum. Aynı şeyi yapmak aklıma nereden esmişti? Kanepeden kalktım ve öksürdüm. İşitsin diye de üç kere tekrarladım öksürmemi. Bir gelse nasıl dağıtılırdı kağıt fişeğin üstüne? Bu oyun çok hoşuma gidiyor, keyfimden ellerimi ovuşturuyor, İçimden ağır küfürler savuruyordum. Umduğunu bulamayacaktı. Oynadığım bu madikten sonra cehennemin dibine kadar yolu vardı keratanın. Açlık başıma vurmuş, beni sarhoşa çevirmişti. Bir iki dakika sonra polis yaklaştı. Demir topuklarını kaldırımda takırdatarak, sağına soluna bakınarak geliyordu. Acele etmiyordu. Önünde bütün bir gece vardı nasıl olsa. Fişeği görmemişti. Ta yanıma geldi. Ondan sonra gördü. Birden durdu. Bakmaya başladı. Yerde duran beyaz cisim değerli bir şeye benziyordu. Bir miktar para mıydı yoksa? Bir miktar gümüş para. Ve polis yerden fişeği aldı. Hafif, pek de hafif. Belki kıymetli bir kalem, bir şapka iğnesi. Polis iri gözleriyle fişeği dikkatle açıp içine baktı. Ne güldüm ne güldüm. Elimi dizime vurarak deliler gibi güldüm. Boğazımdansa tek ses çıkmıyordu. Dilsiz ve bitkindi benim kahkaham. Ağlamaklıydı. Sonra kaldırımda takırtılar duyuldu tekrar. Polis rıhtımdan tarata saptı. Gözlerimde yaşlar, oturuyor, sıtmalı bir neşeyle, mest, güçlükle soluyordum. Yüksek sesle konuşmaya başladım. Kendime kağıt fişeğin hikayesini anlatıyor, polisin hareketlerini taklit ediyor, avuçlarıma bakıyor, tekrarlıyordum boyuna. Külahı atarken öksürdü. Bu kelimelere yenilerini ekliyor, buna cazip ilaveler yapıyor, Cümleyi başka biçime sokup kuvvetlendiriyordum. Öksürdü.
Öhö, öhö.
Bu sözün her şeklini denedim. Neşem gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Sonra uykulu bir rehavet bastı üzerime. Hoş bir kesiklik, dağıtmaya kalkışmadım. Karanlık koyulaşmıştı epeyce. Hafif meltem, sedeften denizi oyuk oyuk yapıyordu. Direkleri göğe dayalı gemiler, siyah gövdeleriyle dilsiz canavarlar gibiydiler. Sert kıllarını kabartmışlar, öylece duruyorlar, beni bekliyorlardı. Acı duymuyordum. Açlığım acımı uyuşturmuştu. Bunun yerine kendimi pek hoş şekilde, çevremdeki her şeyle temassız, boş hissediyor, kimse tarafından görülmeyişime memnun oluyordum. Ayaklarımı kanepeye uzattım. Arkama yaslandım. İnzivamın olanca tadını en iyi böyle çıkarıyordum. Gönlümde tek bulut yoktu. Tek rahatsızlık duygusu, düşüncelerimin eriştiği ölçüde, gerçekleşmemiş tek arzu veya heves yoktu. Gözlerim açık yatıyor, benliğimden sıyrılmış bir halde, kendimden uzaklarda olmanın sefasını sürüyordum. Rahatımı kaçıran tek ses duyulmuyordu hala. Yumuşak karanlık, kainatı gözlerimden silmiş, beni buracıkta tam bir sükuna gömmüştü. Kulaklarımda sadece sessizliğin ıssız hışırtıları yankılanıyordu. Ve ilerideki kara devler beni emip çekerler kendilerine, gece başlayınca. Engin denizlere, uzak ve insansız ülkelere alıp götürürler beni. Ve beni Prenses İlyali'nin sarayına götürürler. Ve aklımdan bile geçirmediğim bir ihtişam bekler beni orada. Herhangi bir kimsenin yapabileceğinden çok daha üstün debdebeler bekler. Ve İlyali ışıl ışıl bir salonda oturur ve salonda her şey ametisttendir. Sarı güller döşeli bir tahtın üzerinde İlyali, ben içeri girince bana elini uzatır, beni selamlar, hoş geldin diye seslenir bana, ben yaklaşıp da diz çökünce, hoş geldin şövalye der. Ülkeme ve sarayıma, ben seni 20 yazdır bekliyorum. Aylı gecelerde seslendim sana, sen üzgün olduğun zamanlar ben ağladım burada. Ve sen uykulara dalınca ben nefis rüyalar üfledim uykularına. Ve güzel prenses elimden tutar, uzun koridorlardan geçirir beni. Yığın yığın insanların yaşa diye bağırıştıkları koridorlardan ve aydınlık bahçelerden, 300 genç kızın oynayıp gülüştüğü bahçelerden geçirir, bir başka salona götürür. Baştan başa pırıl pırıl zümrüttendir o salon. Gürül gürül güneş akar içeri. Galeri ve koridorlardan koro şarkıları duyulur. Güzel kokular dalga dalga çarpar yüzüme. Elini avucumda tutar. Büyülenişin hoyrat lezzetinin yayıldığını duyarım kanıma. Kolumu beline dolarım ve fısıldar prens. Burada olmaz, gel benimle. Ve kırmızı salona gireriz. Bu salonda her şey yakuttandır. Dalga dalga bir ihtişamın içine gömülürüm. Kolunu betimde hissederim. Yüzüme değer nefesi ve fısıldar. Hoş geldin sevgilim, öp beni. Daha çok, daha çok. Oturduğum kanepede yıldızlar görüyorum gözlerimin önünde ve düşüncelerim bir ışık kasırgası içine kayıyor. Uyuyakalmışım. Polis uyandırdı. Merhametsizce tekrar hayata ve sefalete çağırmışlardı beni. İlk duygum kendimi böyle açıkta bulmaktan doğan salakça bir şaşkınlık oldu. Ama bu duygu az sonra yerine acı bir yeise devretti. Hala hayatta oluşumun üzüntüsünden ağlıyordum neredeyse. Ben uyurken yağmur yağmış, elbiselerim sırsıklam olmuştu. Ayazı kollarımda, bacaklarımda hissediyordum. Karanlık daha da koyulaşmıştı. Karşımdaki polisin yüz atlarını güç bela seçebiliyordum. ''Hadi kalkın artık!'' dedi. Derhal kalktım. Tekrar yatmamı emretseydi ona da pek iyi derdim. Çok bitkindim. Üstelik adeta o anda açlığı yeniden duymaya başlamıştım. ''Az dur sersem!'' diye seslendi polis ardımdan. ''Şapkanızı almadan gidiyorsunuz. Heh şöyle, şimdi gidebilirsiniz.'' Dalgın bir biçimde kekeledim. Benim de içimde bir his. Sanki bir şey unutmuşum. ''Teşekkür ederim, iyi geceler.'' Sallanarak yürüdüm. İnsanın birazcık ekmeği olsa, sokaklarda ısıra ısıra gidebileceği bir küçük nefis çavdar ekmeği. Hem yürüyor, hem de bu en iyisinden çavdar ekmeğimi hayal ediyordum. Şimdi yemesi ne hoş olurdu. Açlık iflahımı kesiyordu. Ölmeyi, yok olmayı özledim. Duygulandım. Ağladım. Sefaletim bir türlü tükenmek bilmiyordu. Ansızın sokağın ortasında durdum. Vurdum ayağımı yere. Bastım küfrü. Ne demişti bana o? Sersem ha? Bana sersem demek nasılmış, gösterirdim ben o polise. Dönüp gerisin geri koşmaya başladım. Öfkemden ateş püskürüyordum. Caddenin aşağısında ayağım takıldı, yere düştüm. Ama aldırmadım buna. Hemen kalkıp yine koştum. Fakat istasyon meydanının orada artık o derece yorulmuştum ki daha aşağılara, limana gitmeye takat bulamadım kendimde. Koşarken kızgınlığım da geçmişti zaten. Sonunda soluk soluğa durdum. Derin nefes aldım. Öylesine bir polisin sözünün ne kıymeti vardı sanki. Evet ama her şeyi de sineye çekecek değilim ya. Şüphesiz diye kendim kendi sözümü kestim. E işte, onun da anlayışı o kadar. Bu mazur göstermeyi tatminkar buldum. Onun anlayışını da, e işte o kadar olduğunu kendime bir daha tekrar ettim. Sonra da geri döndüm. Yağmurla ıslanmış bu caddelerde gece yarıları bir deli gibi koş işin yoksa. Açlığın kemirişleri dayanılmaz bir hal alıyor, ben de rahat huzur bırakmıyordu. Karnımı hiç değilse böyle doyurayım diye tekrar tekrar tükürüğümü yutuyor, faydasını göreceğe de benziyordum. İşte bu noktaya gelene kadar son haftalarda yiyecekten yana günlerim pek nasipsiz geçmiş, şu son zamanlarda eni konu kuvvetten düşmüştüm. Şansım yaver gitse de, şu veya bu manevra sayesinde elime 5 kron geçirsem bile bu para yeni bir açlık devresi üzerime çullanmadan tamamen kendime gelebilmeme kadar dayanmazdı bana. Asıl ne oluyorsa sırtımla omuzlarıma oluyordu. Katı katı öksürecek yahut öne fazla eğilmiş yürüyecek olsam göğsüme saplanan burgunun acısına yine de bir an dayanabiliyor ama sırtımla omuzlarımın sancısına aciz kalıyordum. Bahtımın hep kapalı oluşuna sebep neydi acaba? Yaşamak, başkaları kadar benim de hakkım değil miydi? Eski kitapçı paşa sevkiyatçı Henrich'in kadar. Yoksa omuzlarım mı yoktu bir devin omuzları gibi? 2 kuvvetli kolum mu yoktu çalışmak için? Günlük ekmeğimi kazanmak için Möller Caddesi'nde odun yarıcılık bile aramamış mıydım? Tembel miydim? İş bulmak için didinmemiş, üniversite derslerine devam etmemiş, gazete makaleleri yazmamış, gece gündüz deli gibi okuyup çalışmamış mıydım? Bir cimri gibi yaşamamış, param fazlaca oldu mu ekmek ve sütle, param az olunca kuru ekmekle karnımı doyurmamış mıydım? Hiç parasız kalınca açlığa katlanmamış mıydım? Otellerde mi oturmuş, ilk katlarda ayrı daireler mi tutmuştum? Bir izbede, şu son kış içeriye yağan karlarla, bütün dünyanın boşlayıp kaçtığı bir teneke atölyesinde barınıyordum. Bütün bu olup bitenlerden artık hiçbir şeyi anlayamıyordum, hiçbir şey. Yoluma devam ederken hep bunları düşündüm. Aklımda garazın yahut kıskançlığın zerresi yoktu, zerresi. Bir boyacı dükkanı önünde durdum. Camdan içeri baktım. Kapalı kutuların etiketlerini okumak istedim. Fakat karanlıktı çok. Aklıma esen bu yeni hevesten ötürü kendi kendime içerleyerek kutularda neler olduğunu öğrenemeyişime kızarak cama bir vurdum. Yoluma devam ettim. İleride bir polis gördüm. Adımlarımı hızlandırdım. Doğruca yanına gittim. Damdan düşer gibi, ''Saat 10'' dedim. ''Hayır'' cevabını verdi polis, şaşırmış. ''Saat 2'' dedi. ''Saat 10'' dedim. ''Saat 10'' Hırsından inleyerek 1-2 adım daha attım. Elimi yumruk yapıp, ''Bunu biliniz ki, saat 10'dur'' dedim. Durdu. Bir müddet düşündü. Dikkatle baktı bana. Afallamıştı. Sonunda gayet sakin, ''Saat kaç olursa olsun evinize gitmenin tam vakti'' dedi. ''Ben sizi götüreyim mi?'' Bu dostluk karşısında teslim oldum. Gözlerimin yaşardığını hissettim. Hemen cevap verdim. ''Hayır, teşekkür ederim.'' Dışarılarda geciktim biraz. Bir kahvedeydim. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Ben giderken elini miğferine götürüp selam verdi. Gösterdiği yakınlık bana pek dokunmuştu. ''Param yok, tutup ona bir 5 kron veremedim diye ağladım. Durdum, peşinden baktım. Yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Elimi alnıma vurdum. O uzaklaştıkça ben daha çok ağladım. Yoksulluğumdan ötürü demediğimi bırakmadım kendime. Alaylı lakaplar taktım kendime. Kırıcı tahriklerin en yakası açılmamışlarını bulup bir güzel döşendim kendime. Barındığım yere kadar böyle söylene söylene geldim. Kapının önünde anahtarlarımı kaybetmiş olduğumu gördüm. Olacağı buydu diye acı acı çıkıştım kendime. Anahtarları kaybetme de göreyim seni. İşte şuracıkta, altı ahır, üstü tenekeci dükkanı bir yerde oturuyorum. Kapı gece oldu mu kilitlenir, kimse açamaz artık. Eh, ben de ne diye kaybetmeyecekmişim anahtarları. Bir köpek gibi sırsıklandım. Karnımda açlık bir parça, çok az. Dizlerimde gülünç bir kesiklik, çok az. Ne diye kaybetmeyecekmişim? Ben gelip de içeri girmek isteyince bu bina niçin bir başka tarafa göç etmiyordu sanki? Açlıktan, sefaletten katılmış, için için güldüm. İçeride ahırda atların tepindiklerini işitiyor, üstte yukarıda pencerelerimi görebiliyordum. Ama kapıyı açamıyor, ama içeri giremiyordum. Yorgun ve kahrolmuş limana dönüp anahtarlarımı aramaya karar verdim. Yağmur yeniden başlamıştı. Suların omuzlarıma geçtiğini hissediyordum. Belediyenin önünde birden aklıma iyi bir fikir geldi. Bana kapıyı açıvermesini polisten rica etmek. Derhal bir polise başvurdum. Gelip mümkünse bana kapıyı açıvermesini ısrarla rica ettim. Mümkün değil, bende anahtar yok. Polisin anahtarları dedektif şubesinde bulunur. Peki ne yapayım? Siz de gider bir otelde yatarsınız. Fakat gidemem ki otele, yanımda param yok. Geciktim, bir kahvedeydim, anlarsınız ya. Belediyenin merdivenlerinde durduk bir müddet. Polis düşündü, ölçtü, biçti, beni gözden geçirdi. Sokakta bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. O halde içerideki nöbetçi polise gider, yatacak yeriniz olmadığını söylersiniz, dedi. Ben bunu düşünememiştim. Vay canına. İyi bir fikirdi bu. Bu enfes tavsiyesinden dolayı polise derhal teşekkür ettim. Dosdoğru gidip sokakta kaldığımı söyleyebilir miyim? Tabii. Nöbetçi polis, isminiz? Diye sordu. Tangen, Andreas Tangen. Niye yalan söyledim bilmiyorum. Zihnim gelişi güzel, daldan dala işliyor. Bana olur olmaz ilhamlar veriyordu. Benimle hiç ilgisi olmayan bu ismi o anda uydurmuş, ilerisini gerisini düşünmeden öylece söyleyivermiştim. Mecburiyet yokken yalan söylemiştim. Mesleğiniz? İşte bu, kovulmam demekti. Önce kendimi tenekeci diye tanıtmak istedim ama cesaret edemedim. Kendime pek nadir bir isim seçmiştim. Gözümde gözlük de vardı üstelik. Yüzsüzlüğü ele almayı düşündüm. Bir adım daha ilerleyip yüksekten ve mağrur, ''Gazeteciyim.'' dedim. Nöbetçi polis yazmadan önce kıpırdadı hafiften ve ben sokaklarda kalmış bir bakan gibi azametli parmaklığın önünde duruyordum. Şüphe uyandırmamıştım. Cevap vermekte tereddüt ettiğimi polis pekala anlamıştı. Bir gazeteci sokakta kalmış. Belediyeye gelmiş. Bu ne iş? Hangi gazetede çalışıyorsunuz Bay Tangen? Morgenblatt'te. Maalesef bu gece aşarlarda fazla oyalandım da. Bırakalım o bahsi, diye sözümü kesti. Gülümseyerek ilave etti. Gençlik eğlenirse biz halden anlarız. Ayağa kalkarak önümde nezaketle eğildi. Bir polise döndü. Beyi yukarıya yedek odaya götürünüz. İyi geceler. Pişkinliğimden ötürü sırtından aşağı soğuk suların boşaldığını hissettim. Kendimi cesaretlendirmek için yürürken ellerimi yumruk yaptım. Polis memuru kapıda, ''Hava gazı 10 dakika yanar. Sonra söner mi?'' ''Söner.'' Yatağa oturdum. Anahtarın çevrildiğini işittim. Aydınlık hücre hoşuma gitti. Kendimi rahat ve keyifli hissettim. Huzur içinde dışarıdaki yağmura kulak verdim. Böyle rahat bir odadan daha âlâ başka ne isterdim? Memnunluğum gittikçe çoğalıyordu. Yatağa oturmuş, şapkam elimde, gözlerim duvarda yanan gaz alevine dikili. Polisin karşısında geçen ilk dakikayı düşünmeye koyuldum. Bu ilk defa oluyordu. Ne de güzel alay etmiştim. Gazeteci Tangen mi? Nasıl? Sonra ya o Morgenblatt? Morgenblatt ile adamı kalbinden vurmuştum. Bırakalım o bahsi mi demişti? Steve Score'daki galada saat 2'lere kadar oturmuş, kapısının anahtarını unutmuş, evindeki cüzdanında birkaç binliği olan bir bey. Beyi yukarıya yedek odaya götürünüz. Gaz birdenbire söndü. Yavaş yavaş ve çekilerek değil de garip bir şekilde ansızın söndü. Zifiri karanlıkta kaldım. Elimi göremiyor, çevremdeki beyaz duvarları, hiçbir şeyi göremiyordum. Yatmaktan başka ne yapılabilirdi? Soyundum. Fakat uyuyamadım. Bir zaman yattığım yerden karanlığı, kavrayamadığım uçsuz bucaksız ve kalın karanlık kitlesini seyrettim. Aklıma sığdıramıyordum karanlığı. Bütün ölçülerin üstünde bir karanlıktı bu. Yakınlığı altında eziliyordum. Gözlerimi kapadım. Yarı sesli bir şarkı tutturdum. Oyalanmak için yatağa uzandım. Fakat boşuna. Karanlık zihnimi kavramış, beni bir an olsun kendi halime bırakmıyordu. Ya içinde erir, karanlığa karışır gidersem? Yatakta doğruldum. Kollarımı sağa sola savurdum. Sinirlerim bozuldukça bozuluyordu. Var kuvvetimle buna karşı koymayı denedim. Hiçbir faydası olmadı. Gayet garip hayallerin elinde esir oturuyor, kendimi yatıştırmak isteyerek ninniler mırıldanıyor, sıkıntıdan ter içinde huzursuzluğumu gidermeye çalışıyordum. Gözlerimi karanlığa dikmiştim. Hayatımda böylesine bir karanlık görmemiştim. Burada bambaşka bir karanlıkla karşı karşıya olduğum şüphesizdi. Daha önce kimsenin dikkat etmediği, çılgın bir elemanla karşı karşıya olduğum. En gülünç düşünceler zihnimi kurcalıyor, her şey beni ürkütüyordu. Duvarda bir küçük deliğe takılmıştı aklım. Duvarda bulduğum bir çivi deliği. Duvara oyulmuş bir işaretti bu. Elimle yokladım, içine üfledim, derinliğini ölçmek istedim. Rastgele bir delik değildi, asla. Kalleş, esrarengiz bir delikti bu. Bundan sakınmam gerekiyordu. Bu deliğin düşüncesiyle büyülenmiş, merak ve korkudan deliğe dönmüş, derinliğini ölçmek, bitişik odaya kadar devam edip etmediğinden emin olabilmek için sonunda yataktan kalkıp yarım çakımı aramam gerekti. Uyumak üzere tekrar yattım. Ama aslında yeniden karanlıkla boğuşmak içindi bu yatışım. Dışarıda yağmur dinmiş, sesi duyulmaz olmuştu. Bir müddet sokaktaki ayak seslerine kulak verdim. Bir yayanın ayak sesleri uzaklaşıp kayboluncaya kadar içim rahat etmedi. Adımlarına bakılırsa bir polisti bu geçen. Birdenbire birkaç kere parmağımı şaklattım ve güldüm. Yatakta doğruldum. ''Dilde bu kelime yok henüz.'' dedim. ''Onu ben buldum. Kubosa.'' ''İşte harfleri bir kelimedeki gibi. Hay Allah. Sen bir kelime buldun birader. Kubosa.'' Gramer bakımından büyük önemi olan bir kelime. Karanlıkta, gayet belli, gözlerimin önündeydi kelime. Gözlerim açık, buluşumdan dolayı hayretler içinde oturuyor, sevincimden gülüyordum. Sonra fısıltıyla konuşmaya başladım. Beni dinleyebilirlerdi. Buluşumu gizli tutmayı düşündüm. Açlığın deli dolu taşkınlığına kaptırmıştım kendimi. Acılardan kurtulmuş, boşalmıştım. Düşüncelerim dizgin tanımıyordu. İçimden sessizce düşünmeye koyuldum. En garip çağrışımlarla bulduğum yeni kelimenin manasını araştırmaya giriştim. Ne tanrı ne de Tivoli demekti bu. Hayvan sergisi manasına geldiğini de kim söylemişti? Şiddetle yumruğumu sıktım. Bir daha tekrarladım. Hayvan sergisi manasına geldiğini kim iddia etti? İyice düşününce asma kilit veya güneşin doğuşu manalarına gelmesinin de şart olmadığını anlıyordum. Böyle bir kelime için bir mana bulmak zor değildi. Beklemeli, acele etmemeliydim. Bu arada bunun üzerine bir uyku kestirebilirdim. Yatıyor, hafiften gülüyor ama hiçbir şey söylemiyor, her türlü karardan kaçınıyordum. Birkaç dakika geçti. Sinirlendim. Yeni kelime beni durmadan rahatsız ediyor, dönüp dönüp geliyor, zihnimi hükme altına alıyor, beni endişelendiriyordu. Hangi manalara gelmeyeceği hakkında bende bir kanaat uyanmış, ama hangi manaya geleceğine dair kesin bir hüküm belirmemişti. Bu ikinci planda dedim yüksek sesle, kolumu tuttum ve tekrarladım. Bu ikinci planda, Allah'a şükür, kelime bulunmuştu. Buydu esas mesele. Fakat beni boyuna meşgul ediyor, uykuma mani oluyordu. Bu gayet nadir söz için her şeyi az buluyordum. Nihayet yatakta tekrar doğruldum, başımı avuçlarımın arasına aldım. Hayır, dedim, işte bu imkansız. Göç yahut tütün fabrikası manalarına gelemez. bu gibi manalara gelseydi, ben çoktan kararımı vermiş, mesuliyeti üzerime almış olurdum. Hayır, bu kelime ruhi bir kavrama daha uygun düşüyordu. Bir his, bir hal. Ben bunu kavrayamayacak mıydım acaba? Bir ruh hali düşünmeye başladım. O anda birisi konuşuyor, benim incelemelerime karışıyor gibi geldi bana. Kızarak cevap verdim. Nedir kuzum? Hayır, aptallık dediğim bu kadar olur. Yuniplik mi? Git işine birader. Öyle olamayacağına dair benim de bir bildiğim varsa, buna yuniplik manasını vermeye mecbur muyum? Bu kelimeyi bulan benim. Ona istediğim manayı vermek de benim hakkımdır. Hem zannedersem, ben bu konuda fikrimi söylemedim henüz. Fakat kafam karıştıkça karışıyordu. Sonunda musluğu bulmak için yataktan fırladım. Susamıştım. Ama başım alev alev yanıyor, bir içgüdü beni suya doğru itiyordu. İçtim, tekrar yattım. Dayatıp diretip uyumak istedim. Gözlerimi yumdum. Kendimi sakin olmaya zorladım. Hiç kımıldamadan dakikalarca yattım. Ter içinde kaldım. Kanımın damarlarında şiddetle aktığını hissettim. Ah, o kağıt fişeğin içimde para aramak cidden harika şeydi canım. Bir kere de öksürmüştü hatta. Acaba hala oralarda dolanıyor muydu? Yoksa benim kanepede mi oturuyordu? Mavi sedef, gemiler. Gözlerimi açtım. Uyuyamadıktan sonra ne diye kapalı tutayım? Aynı karanlık pusudaydı çevremde. Düşüncelerimin tırmanmak isteyip de kavrayamadıkları, kavranmaz o siyah edebiyat. Neye benzetilebilirdi acaba? Bu karanlığı ifade edebilecek siyahlıkta bir kelime bulmaya zorladım kendimi. Fakat faydasız. Söyledim mi ağzımı simsiyah edecek şiddette siyah bir kelime arıyordum. Allah'ım, ne kadar da siyahtı ya. Tekrar limanı, gemileri, durmuş beni bekleyen o siyah devleri düşündüm. Beni emip kendilerine çekecekler, beni tutacaklar. Ülkelerden, denizlerden ayıracaklar, insan gözünün görmediği siyah diyarlara götüreceklerdi. Kendimi suların cazibesine tutulmuş gemilerde görüyor, bulutlarda süzüldüğümü hissediyor, batıyor, batıyordum. Korkudan kısık bir feryat kopardım. Sımsıkı yapıştım yatağa. Tehlikeli bir yolculuk yapmış, bir bohça gibi havalarda savrulmuştum. Elimi sert bir yere çarpınca öyle bir ferahladım ki, işte ölüm dedim kendi kendime. Öl artık. Bir müddet yattığım yerde kaldım. Artık öleceğimi düşündüm. Birden doğruldum. Sert bir sesle sordum. Öleceğimi de kim söyledi? Kelimeyi buldum mu, bulmadım mı, hangi manaya geldiğini tayin etmek de bana düşer. Sayıkladığımı işittim. Daha konuşurken anladım bunu. Cinnetin bir zafiyet, bir bitkinlik sayıklamasıydı. Fakat şuursuz değil. Delirdiğim düşüncesi beynimden bir şimşek gibi geçti. Korkuya uğramış yataktan fırladım. Sendeleyerek kapıya gittim. Açmak istedim. Kırmak için bir iki yüklendim. Kafamı duvarlara vurdum. Acı acı inledim. Parmaklarımı ısırdım. Ağladım ve küfrettim. Sessizdi her taraf. Sesimi duvarlar geri itiyordu. Hücrede uzun zaman bağırıp çağıramayacak kadar bitkin yere yıkıldım. Birdenbire gözüme duvarın yukarısındaki gri renkte bir dörtgen ilişti. Beyazca bir parıltı, bir ihtimal. Gün ışığıydı bu. Ah, öyle rahat bir nefes aldım ki yüzü koyun yere uzandım. Bu mutlu parıltının sevinciyle ağladım. Minnettarlığından hıçkırdım. Pencereye doğru havayı öptüm, deli gibi hareketler yaptım. Bütün tasalarım bir anda silinip gitmişti. Bütün ümitsizliklerim, acılarım dinmişti. Düşüncelerimin eriştiği ölçüde o anda gerçekleşmemiş hiçbir isteğim kalmamıştı. Yerde doğrulup oturdum. Ellerimi katlayıp günün ağarmasını sabırla bekledim. Ne geceydi bu gece? Gürültümü duymayışları ne tuhaf diye düşündüm, şaşkın. Fakat ben, öyle ya, hususi kısımdaydım. Bütün öbür kapatılmışların üstünde. Sokaklarda kalmış bir bakandım ben, tabir caizse. Maneviyatım düzelmiş, gözlerim duvarda gittikçe ağaran cama çevrili, bir bakan pozu takınarak, kendimi bir asilzade gibi Fontangen diye adlandırarak, resmi bir dille konuşarak eğleniyordum. Hayallerimin ardı kesilmemişti. Yalnız şimdi çok daha az sinirliydim, o kadar. Esef edilecek bir ihtiyatsızlık yüzünden cüzdanımı evde bırakmasaydım, Sayın Bakan, kendilerini yataklarına götürmek şerefini bendenize bağışlarlar mı? Son derece ciddi, binbir merasimle gidip yatağıma yattım. Ortalık, hücrenin çevresini az çok seçebileceğim kadar aydınlanmıştı. Az sonra kapıdaki ağır tokmağı gördüm. Bu beni oyaladı. Kendimi görmeme engel olan, sinir bozacak derecede kesif ve yekpare karanlık kırılmıştı. Kanım yatıştı. Çok geçmeden gözlerimin kapandığını hissettim. Kapının birkaç kez vurulmasıyla uyandım. Apar topar yataktan atlayıp çarçabuk giyindim. Elbiselerim gecenin ıslaklığını hala muhafaza ediyorlardı. ''Aşağıda nöbetçi amirine uğrayacaksınız.'' dedi polis. ''Yeniden formalitelere göğüs germek lazım.'' diye düşündüm korkarak. Alt katta büyük bir odaya girdim. Hepsi de gece yersiz kalmış 30-40 kişi vardı odada. Defterden birer birer çağrılıyorlar, her birine birer öğünlük bir yemek kartı veriliyordu. Amir, yanındaki polise habire şunları söylüyordu. ''Buna kart verildi mi? Kartlarını vermeyi unutmayınız. Baksanıza, yemeğe ihtiyaçları var.'' Ve ben duruyor, bu kartlara bakıyor, bir tane de bana vermelerini bekliyordum. ''Andreas Tangen, gazeteci.'' İlerledim, eğilip selam verdim. ''Fakat azizim, sizin burada işiniz ne?'' Hadiseyi anlattım. Yani geceki hikayeyi buyur ettim önlerine. İstifimi bozmadan ulu orta yalan söyledim. Gayet samimi yalan söyledim. Maalesef dışarılarda oyalandım da bir kahvede kapının da anahtarlarını kaybetmişim. ''Eh, olur böyle şeyler.'' dedi, gülümsedi. ''Bari iyi uyudunuz mu?'' ''Bir bakan gibi.'' cevabını verdim. ''Bir bakan gibi.'' ''Memnun oldum.'' dedi, ayağa kalktı. Güle güle deyip beni uğurladı. Ve ben çıktım. ''Bir kart. Bana da bir kart. Ben 3 gün 3 gecedir ağzıma lokma koymadım. Bir ekmek. Ama ne kimse bana bir kart verdi, ne de ben kimseden bir kart isteyebildim. İstesem şüpheleneceklerdi. Şahsi durumumu kurcalayacaklar, kim olduğumu anlayacaklardı. Yanlış beyanda bulunduğum için tevkif edeceklerdi beni. Bir milyoner pozu takınarak başım havada, ellerim ceket ceplerime sokulu, belediyeden çıktım. Güneş sıcak sıcak parıldıyordu. Saat 10'du. Yank meydanında insanlar kaynaşıyordu. Nereye gidecektim? Elimi cebimin üstünde gezdirip yazımı yokladım. Saat 11'de yazı işleri müdürüne uğramak istiyordum. Bir müddet parmaklığın önünde durup altındaki hayatı seyrettim. Elbiselerim buram buram tütmeye başladı. Açlık yeniden baş gösterdi. Bağrımı kemiriyor, sarsıyor, ince ince saplanışlardan canım yanıyordu. Tek dostum, tek tanıdığım yok muydu başvurabileceğim? Hafızamda bana ödünç 10 öre verebilecek birisini bulmaya çalıştım, bulamadım. Nefis bir gündü. Bol güneş, bol ışık vardı etrafımda. Gökyüzü dağların üzerinden bir nazlı deniz gibi akıp gidiyordu. Farkında olmadan atölyenin yolunu tutmuştum. Açlık fena yükleniyordu. Yolda bir tahta talaşı buldum. Çiğnemeye başladım. İyi geldi. Daha önce düşünseydim ya bunu. Giriş kapısı açılmıştı. Seyis, her zamanki gibi günaydın dedi. Hava çok güzel. Evet, cevabını verdim. Söyleyebildiğim tek şey bu oldu. Ondan 1 kron borç isteyemez miydim? Memnuniyetle verirdi parası varsa. Bir keresinde ben ona bir mektup yazı vermiştim üstelik. Duruyor, yutkunuyor, bir şey söylemek istiyordu. Hava güzel, şey, bugün ev sahibine kira vermem lazım. Bana bir iyilik etseniz de 5 kron borç verseniz. Sadece birkaç gün için. Siz bana evvelce de bir yardımda bulunmuştunuz. Hayır, mümkün değil Yensolay, diye cevap verdim. Şimdilik imkansız. Sonra belki. Öğleden sonra belki. Merdivenleri güçlükle tırmanıp odama çıktım. Kendimi yatağa bırakarak başladım gülmeye. Şu hınzır sansa bakındı. Benden önce davranmıştı seyis. Şerefim kurtulmuştu. 5 kron. Allah esirgesin azizim. Aşevi hisse senetlerinden 5 tane yahut Aker'de bir köşk de isteyebilirdim benden. Bu 5 kron düşüncesi beni kahkahayla güldürüyordu. Ne heriftim ben, değil mi? 5 kron. Hani tam da adamına çatmıştı doğrusu. Neşem artıyordu. Koyverdim kendimi bu neşeye. Öf be! Bu yemek kokusu da ne? Öğlene hazırlanan bu halis ve taze pirzola kokusu. Öf be! Bu iğrenç kokuyu def etmek için penceremi hızla açtım. Garson, yarım biftek. Masaya dönüp yazarken dizlerimle desteklemek zorunda olduğum o kırık topal masaya derin bir reverans yaptım. Sordum. Bir bardak şarap emreder misiniz efendim? Hayır mı? İsmim Tangın'dır. Bakan Tangın. Maalesef dışarıda oyalandım da. Kapının anahtarı ve dolu dizgin düşüncelerim dört bir yana koşuşuyorlardı. Abuk sabuk konuştuğumun farkındaydım daima. İşitmediğim, anlamadığım, tek söz söylediğim olmuyordu. Yine zırvalıyorsun dedim kendime. Dedim ama bunu önlemek imkansızdı benim için. Uyanık yattığım halde uykuda konuşuyordum sanki. Kafam acısız, tazyiksiz, hafifti gayet. Gönlümse bulutsuz, berrak. Sürüklenip gidiyor, dayatıp direnmiyordum. Buyurun içeriye, buyurun. Bakın her şey yakuttan. Yilyali, yilyali. Kırmızı, dalga dalga ipek divan. Ne kadar da hızlı nefes alıyor. Öp beni sevgilim, daha çok, daha. Kolların kehribardan sanki, dudakların alev alev. Garson, bir biftek söylemiştim. Penceremden içeri güneş doluyordu. Altta beygirlerin yulaf yediklerini işitiyordum. Oturuyor, bir küçük çocuk gibi memnun, sevinçli tahta talaşını emiyor, boyuna cebimdeki yazıyı yokluyordum. Bir kerecik olsun düşünmediğim halde yazının cebimde olduğunu bana bir içgüdü söylüyor, hatırlatıyordu. Dayanamadım, yazıyı cebimden çıkardım. Islanmıştı. Kağıtları açıp güneşe serdim. Sonra odamda gezinmeye başladım. Ne kadar da sıkıcıydı her şey. Yere, dört bir yana ince, uzun şeritler halinde teneke kırpıntıları saçılmıştı. Oturacak ne bir iskemle vardı, ne de çıplak duvarlarda bir çivi. Her şey, amcanın bodrumuna götürülmüş, paraları yenmişti. Kalın bir toz tabakasıyla kaplı masada birkaç yaprak kağıt. İşte bütün servetim. Yataktaki eski yeşil battaniyeyi bana birkaç ay önce Hans Pauli ödünç vermişti. Hans Pauli. Parmaklarımı şaklattım. Hans Pauli Peterson bana yardım etmelidir. Ve adresini hatırladım. Hans Pauli'yi nasıl da unutmuştum. Ne diye hemen kendisine müracaat etmediğim için bana çok gücenecekti şüphesiz. Derhal şapkamı başıma geçirdim. Kağıtlarımı toplayıp acele merdivenleri indim. Yen Solay diye seslendim ahıra. ''Sana öğleden sonra yardım edebileceğimi sanıyorum. %100. Belediyenin önünde saatin 11'i geçmekte olduğunu gördüm. Derhal yazı işleri müdürüne gitmeye karar verdim. Kağıtlarımın sırada olup olmadığını kontrol için büronun kapısı önünde durdum. Kağıtları dikkatle düzleyip yine cebine soktum. Kapıyı vurdum. İçeriye girerken kalbim küt küt atıyordu. Her zamanki yerindeydi. Makas. Çekinerek müdürü sordum. Cevap yok. Adam elinde uzun makası, oturmuş, vilayet gazetelerinden küçük haberler kesiyordu. Biraz daha ilerleyip sorumu tekrarladım. Başını kaldırmaksızın, ''Müdür daha gelmedi,'' dedi nihayet. ''Ne zaman gelir?'' ''Bilmem ki, hiç bilmiyorum. Büro kaça kadar açık?'' Bu sözüm cevapsız kaldı. Gitmek düştü bana. Bu kadar zaman zarfında makas, bir kerecik olsun bakmamıştı yüzüme. Beni sesimden tanımıştı. ''Burada ne kadar da fena tanınmışsın,'' diye düşündüm. ''Sana cevap vermek bile bir külfet onlar için. Böyle yapmalarını müdür mü tembih etmişti yoksa? Şu var ki ben de meşhur yazım 10 krona kabul edildikten bu yana ona makaleler yağdırmış, hemen her Allah'ın günü işe yaramaz yazılarımla kapısını aşındırmıştım. O da bunları okuyup bana geri vermek zorunda kalmıştı. Artık bu işe bir son vermek istiyordu, belki de tedbir almak istiyordu. Romans bir yolunu tuttum. Hans Pauli Peterson, dört katlı bir evin tavan arasında oturan bir köylü talebeydi. Yani fakir bir adamdı Hans Pauli Peterson. Ama bir kronu varsa esirgemezdi. Bu kronu alacağıma öyle emindim ki parayı şimdiden avucumda biliyordum. Yoluma devam ediyor, bu kronu düşünerek seviniyor, kendimi bu paradan yana emin hissediyordum. Sokak kapısına vardığımda kapıyı kapalı buldum. Zili çaldım. ''Üniversite talebesi Peterson'la görüşmek istiyorum.'' dedim. İçeri girmek istedim. ''Ben odasını biliyorum.'' ''Üniversite talebesi Peterson.'' diye tekrarladı hizmetçi kız. ''Tavan arasında oturuyordu. O mu? Buradan çıktı o.'' Nereye gittiğini bilmiyorum ama mektuplarının Tolbot Caddesi'nde Hermans'ına gönderilmesini söylemişti. Ve kız evin numarasını verdi. Ümit ve iman dolu Hans Pauli'nin adresini öğrenmek için Tolbot Caddesi'ne yollandım. Son çaremdi bu benim. Faydalanmaya mecburdum. Yolda yeni bir yapı çıktı karşıma. Binanın önünde birkaç dülger tahta rendeliyorlardı. Yığının içinden temiz iki talaş aldım. Birini ağzıma attım. Ötekini ilerisi için cebime ve yoluma devam ettim. Açlıktan inildiyordum. Bir ekmekçi dükkanının vitrininde 10 örelik nefis ve kocaman bir ekmek gördüm. 10 öreye alınabilecek en büyük ekmekti bu. Üniversite talebesi Peterson'ın adresini öğrenmeye geldim. Bertanker Caddesi, 10 numara, çatı odası. Oraya kadar gidecekseniz 2 de mektubu var, lütfen götürür müsünüz? Aynı yollardan yine şehre yukarı yollandım. Yine dülgerlerin önünden geçtim. Şimdi az kapları dizlerinin arasında oturmuşlar, aşevinden aldıkları sıcacık yemeklerini yiyorlardı. Ekmekçi dükkanının önünden geçtim. Deminki ekmek eski yerinde durmuyordu. Nihayet yorgunluktan yarı ölü, Bertanker Caddesi'ni buldum. Kapı açıktı. Zorlu merdivenleri tırmanıp yukarıya çatı arasına çıktım. İçeri girer girmez Hans Pauli'yi bir anda keyfe getirmek için mektupları cebimden çıkardım. Ne halde olduğumu anlatınca benim bu küçük ricamı reddetmezdi şüphesiz. Hans Pauli öyle iyi kalpliydi ki ben bunu her zaman söylemişimdir. Kapıda kartını buldum. Peterson, ilahiyat talebesi, köyüne gitti. Oracığa çöke kaldım. Çıplak tahtalara, yorgunluktan helak olmuş oturdum. Makine gibi birkaç kere tekrarladım. Köyüne gitti, köyüne gitti. Sonra sustum tamamen. Ne gözlerimde yaş vardı, ne de zihnimde bir düşünce, bir duygu. Gözlerim fal taşı gibi açılmış oturuyor, hiçbir şey düşünmeden mektuplara bakıyordum boyuna. 10 dakika geçti, belki 20, belki daha da fazla. Ben hep aynı yerde oturuyor, parmağımı bile kımıldatmıyordum. Bu sağır uyuşukluk bir uyku gibiydi adeta. Derken birisinin merdivenleri çıktığını işittim. Ayağa kalktım. Üniversite talebesi Peterson'a geldim. Bende 2 mektubu vardı da. O köyüne gitti cevabını verdi kadın. Ama tatilden sonra gelecek. İsterseniz mektupları bana bırakınız. Teşekkür ederim, çok iyi olur, dedim. Dönünce verirsiniz. Belki mühim şeyler vardır işlerinde. Allah'a ısmarladık. Sokağa çıkınca durdum. Telaşımdan ayaklarımı yere vuruyor, kendime ''Kütük, kereste!'' diye küfrediyordum. Yoldan geçenler şaşkın şaşkın arkalarına dönüp bakıyorlardı. Durmadan ağzımdaki talaşı çiğniyor, gidebildiğim kadar hızlı caddelerde sallana sallana yürüyordum. Farkında olmadan istasyon meydanına geldiğimi gördüm. Kurtarıcı Kilisesi'nin saati 1:30'u gösteriyordu. Durdum, bir müddet düşündüm. Alnımı yorgun bir ter basmıştı. Gözlerime aşağı sızıyordu. ''Gel de biraz limana gidelim.'' dedim kendi kendime. ''Yani vaktim varsa.'' Kendi kendimin önünde bir reverans yaptım. Demir yolu rıhtımına yürüdüm. Gemiler vardı ileride. Güneş ışığında deniz kımıldıyordu. Canlı bir kaynaşmadır gidiyordu. İslim düdükleri ötüyor, hamallar sırtlarında sandık taşıyor, mavnalardan doğru şen türküler geliyordu. Yakınımda çörek satan bir kadın oturuyordu. Esmer burnunu mallarının üzerine eğmişti. Önündeki küçük masa nefis yiyecekleriyle insanı tahrik ediyordu. Öfkeyle başımı çevirdim. Rıhtımı çörek kokusuyla dolduruyor. Öf be! Açın pencereleri! Yanımda oturan bir adama döndüm. Bu uygunsuzluğu ısrarla anlattım ona. Nereye gitsen karşında çörekçi kadınlar, değil mi? Evet ama şunu da teslim etmek gerekir ki, fakat adamcağız bu işte bir bit yeniği sezmişti. Sözümü bitirmeme zaman bırakmadan kalkıp yürümeye başladı. Ben de kalktım, adamın peşine takıldım. Yanıldığımı ispatı azmetmiştim. Hatta sıhhi şartlar bakımından dedim ve omzuna dokundum adamın. ''Affınızı dilerim, ben buraların yabancısıyım. Sıhhi şartları bilmiyorum.'' dedi, korkuyla yüzüme baktı. ''Eh, yabancıysanız o başka.'' dedim. ''Size bir hizmette bulunabilir miyim? Şehri gezdirsem, bir zevk olur benim için. Hem para da alacak değilim.'' Fakat adam ille de benden kurtulmak istiyordu. Apar topar karşı kaldırıma geçti. Tekrar kanepeme döndüm, oturdum. İçim içime sığmıyordu. Az ötemde çalmaya başlayan laterna, bendeki bu huzursuzluğu daha da çoğalttı. Tok, madeni bir müzik, Weber'den bir parça, küçük bir kızın söylediği mahzun melodi. Laterna'nın flüte benzeyen mustarip ahengi kanıma doluyor, sinirlerim yankılanır gibi titriyordu. Az sonra kanepede arkama yaslandım. Melodiye ben de katıldım. Açsak, neler de duymayız ki? Bu namelere alındığımı, içlerinde eridiğimi hissediyor, boşalıyor, yüksek dağların üzerinde süzülerek, dans ederek aydınlık iklimlere doğru akıyordum. Küçük laternacı kız, bir öre, dedi, teneke tepsisini uzattı. Bir örecik. Olur, dedim düşünmeden, ayağa kalktım. Ceplerimi araştırdım. Çocuk kendisiyle alay ettiğimi sandı. Hiçbir şey demeden uzaklaştı. Bu dilsiz tevekkül çok ağrıma gitti. Küfretseydi eğer makbulümdü benim. Can evimden vurulmuşa döndüm. Seslendim arkasından. Bir örem yok, dedim. Fakat unutmam seni. Belki yarın. Adın ne senin? Ne güzel isim. Bu ismi unutmayacağım. O halde yarın. Fakat o tek söz söylemedi ama bana inanmadığını ben hissettim pekala. Bu küçük sokak yosmasının bana inanmak istemeyişi karşısında kederimden ağladım. Tekrar çağırdım kızı. Hızla ceketimi açtım. Yeleğimi vermek istedim ama boş gitme, dur biraz dedim. Yeleğim yoktu halbuki. Yeleğimi ne diye arıyordum sanki. Haftalarca önce elimden çıkarmıştım ya yeleği. Yaptığım şu işe bak. Şaşırmış kızcağız fazla beklemedi. Acele çekip gitti. Gitmesine göz yummak zorunda kaldım. Etrafıma halk birikmişti. Gülüşüyorlardı. Bir polis memuru kalabalığı yararak yanıma sokuldu. ''Ne oluyor?'' diye sordu. ''Hiç.'' cevabını verdim. ''Yok bir şey. Şu kızcağıza yeleğimi vermek istemiştim de, babası için. Gülecek ne var bunda? Ben eve gider başka yelek giyerim.'' ''Sokakta gürültü yasak.'' dedi polis. ''Haydi yallah.'' Ve beni ileriye itti. ''Bunlar sizin kağıtlarınız mı?'' diye seslendi. ''Evet, ay kör şeytan, makalem mühim yazılar. Bu savrulduk, ne bendeki?'' Kağıtlarımı topladım. Tamam ve muntazam olduklarına kanaat getirince bir dakika bile oyalanmadan, sağa sola bakmadan yazı işlerinin yolunu tuttum. Kurtarıcı Kilisesi'nin saati 4'ü gösteriyordu. Büro kapanmıştı. Merdivenlerden aşağı bir hırsız gibi korka korka indim. Sokak kapısının önünde perişan bir halde durdum. Şimdi ne yapacaktım? Duvara dayandım. Yerdeki taşlara diktim gözlerimi. Düşündüm. Yerde bir toplu iğne duruyordu. Ayaklarımın ucunda ışıldıyordu. Eğilip aldım. Ceketimin düğmelerini söksem hepsine kaç para verirlerdi ki? Belki de boşunaydı bu. Düğme, düğmeydi neticede. Ama ben evirip çevirdim, tetkik ettim. Yeniden farksızdılar. Fena fikir değildi hani. Yarım çakımla düğmeleri keser, amcaya götürebilirim. Bu 5 düğmeyi satabileceğim ümidi beni diriltti derhal. Gör de bak olur bu iş, dedim. Sevincim ağır basmıştı. Hemen düğmeleri peş peşe kesmeye koyuldum. Bir yandan da içimden konuşuyordum. E işte ne çare, zühürtledik biraz. Geçici bir para darlığı. Kullanılmış mı dediniz? Yanılıyorsunuz efendim. Düğmelerini benden daha az kullanan biri varsa pes. Ben ceketimi hiç iliklemem ki. Hep önüm açık gezerim. Bu bende bir alışkanlık haline gelmiştir. Bu işte. Yo yo istemiyorsanız o başka. Fakat 10 üreye bırakabilirim. En azından. Hayır, hay Allah, almaya mecbursunuz diyen kim size? Fazla konuşmayın, rahat bırakın beni. Hay hay, çağırın polisi. Çağırmazsan hatırın kalır. ''Siz polisi getirinceye kadar ben burada beklerim. Bir şeyinizi de çalacak değilim. Uğurlar olsun. Güle güle. İsmim Tangendir. Dışarılarda fazla oyalandım da.'' Merdivenlerden birisi iniyordu. Bir anda gerçeklere döndüm. Makası tanıdım. Düğmelerimi çabucak cebime soktum. Geçip gitmek istedi. Selamıma karşılık bile vermedi. Birdenbire tırnaklarını temizleyeceğe tutmuştu. Durdurdum. Yazı işleri müdürünü sordum. ''Yok yahu, yalan söylüyorsunuz.'' dedim. Beni bile şaşırtan bir küstahlıkla devam ettim. ''Onunla konuşmam lazım. Mesele mühimdir. Steve Scott hakkında ona söyleyeceklerim var.'' ''Ya bana söyleyemez misiniz? Size mi?'' dedim. Ve makası tepeden tırnağa süzdüm bir. Faydası oldu bunun. Hemen beni yukarıya çıkardı. Kapıyı açtı. Heyecandan boğulur gibiydim. Kendime cesaret vermek için dişlerimi sıktım. Kapıyı vurup müdürün hususi bürosuna girdim. ''Merhaba, siz misiniz?'' diye sordu dostça. ''Buyurun, oturun.'' O anda bana kapıyı gösterseydi daha iyiydi. Gözlerimin yaşardığını hissettim. ''Affınızı dilerim.'' dedim. ''Oturunuz.'' diye tekrar etti. Oturdum. Yeni bir makale yazdığımı söyledim. Bunu gazetesinde yayınlanmış görmeyi çok arzu ettiğimi anlattım. Olanca gayretimi sarf etmiş, üzerinde çok çalışmıştım. ''Okuyacağım.'' dedi. Yazıyı aldı. ''Yazılarınızda büyük bir gayretin izleri var şüphesiz. Fakat çok taşkın yazıyorsunuz. Biraz daha temkinli olsanız, fazla ateşli. Fakat okuyacağım.'' Ve tekrar masasına döndü. Kala kalmıştım. ''Bir cesaret, bir kron istesem, ona niçin fazla ateşli olduğumu anlatsam. O takdirde bana yardım ederdi herhalde. Bu ilk defa olmuyordu.'' Ayağa kalktım. Son görüşümde parasızlıktan şikayet etmiş, hatta bana para bulması için muhasebeciyi oraya buraya yollamıştı. Yine öyle olacaktı belki de. Hayır, öyle olmamalıydı. Hem meşgul olduğunu görmüyor muydum? ''Söyleyeceğiniz başka bir şey var mıydı?'' diye sordu. ''Hayır,'' dedim azimli bir şekilde. ''Tekrar ne zaman geleyim?'' ''Geçerken uğrarsınız,'' cevabını verdi. ''Birkaç gün sonra falan.'' Ricam söz haline gelemeden içimde kaldı. Bu adamın gösterdiği dostluk hudutsuzdu adeta ve ben buna saygı göstermek istiyordum. Açlıktan öleyim daha iyi. Ve çıktım. Kendimi sokakta bulup da yeni bir açlık nöbeti hissedince, tek kron istemeden bürodan ayrılmış olmama pişmanlık duymadım bile. Cebimden öteki talaşı çıkardım. Ağzıma aldım. Faydasını da gördüm tekrar. Bunu ne diye daha önce yapmamıştım? Utan, utan dedim yüksek sesle. Bu adamdan bir kron istemek, onu yeniden müşkül durumda bırakmak. Nereden de aklına esti? Böyle bir yüzsüzlüğü aklımdan geçirdiğim için müthiş kabalaştım kendime karşı. ''Vallahi de billahi de pintiliğin bu derecesini işitmemiştim.'' dedim. ''Bir krona ihtiyacım var diye sen koş git adama. Gözlerini oymaya kalkış neredeyse. Rezil köpek. Hadi marş. Hızlı, daha hızlı it herif. Gösteririm ben sana.'' Kendimi cezalandırmak için koşmaya başladım. Atlıya sıçraya caddenin birini bitirip ötekine başlıyordum. İtiraz dinlemez seslenişlerle kendimi ileriye itiyor, durmak istedim mi dilsiz ve öfkeli için için bağırıyordum kendime. Bu şekilde ta yukarılara Plistra diye kadar gelmiştim. Nihayet daha fazla koşamadığım için hırsından bayağı uluyarak kesilip kalınca zangır zangır titreyen gövdemi bir merdiven basamağına bıraktım. Dur dedim ve kendimi adam akıllı hırpalamak için tekrar kalktım ayağa. Kendimi ayakta durmaya zorladım. Güldüm kendi halime. Kendi sefaletimle alay ettim. Nihayet dakikalarca sonra bir baş işaretiyle kendime oturma izni verdim. Ama bu sefer de merdivenin en rahatsız yerini seçtim. Allah'ım ne güzel şeydi dinlenmek. Yüzümdeki terleri sildim. Geniş nefes alarak taze havayı çektim içime. Nasıl da koşmuştum. Pişman değildim fakat hak etmiştim. Bir kron istemeyi aklından geçiren, işte bunun sonu, işte cezası. Tatlılıkla nasihat etmeye başladım kendime, bir anne gibi. Gitgide yüreğim yufkalaştı. Yorgun, dermansız ağlamaya başladım. Sessiz, sakin, için için bir ağlayıştı bu. Gözyaşı akıtmadan, gönülden bir hıçkırış. Bir çeyrek saat, yahut daha fazla hep aynı yerde oturdum. İnsanlar gelip gidiyor, beni rahatsız etmiyorlardı. Sağda solda küçük çocuklar oynuyor, caddenin karşı tarafında bir ağaçta bir kuş ötüyordu. Yanıma bir polis geldi. ''Burada niçin oturuyorsunuz?'' dedi. ''Niçin mi oturuyorum?'' diye sordum. ''Hoşlandım da onun için.'' ''Yarım saatten beri size bakıyorum.'' dedi. ''Tam yarım saattir burada oturuyorsunuz.'' ''Eh, aşağı yukarı.'' cevabını verdim. ''Var mı başka bir diyeceğin?'' Öfkeyle kalkıp yürüdüm. Pazar meydanına varınca durdum. Caddeye aşağı baktım. Hoşlandım da onun için. Bu da cevap mıydı sanki? Yorgunluktan demeliydin. Sesini ağlamaklı yapmalıydın. Öküzün birisin sen. Numara yapmasını bile beceremiyorsun. Yorgunluktan ve bir beygir gibi inlemeliydin. Yangın kulesinin yanına gelince tekrar durdum. Yeni bir ilhama kaptırmıştım kendimi. Parmağımı şaklattım. Yoldan geçenleri hayrete düşüren bir kahkaha attım ve şöyle dedim. ''Sahi, sen Rahip Levison'a gitmelisin. Cidden ona gitmelisin. Sırf bir tecrübe için tabii. Hem ne kaybedersin? Havada çok güzel madem.'' Paşa kitabevine girdim. Adres rehberinde Rahip Levison'un oturduğu yeri buldum. Yola koyuldum. ''Göster kendini.'' dedim. ''Yalnız aptallığın lüzumu yok. Vicdan mı dedin? Delilik etme. Bu yoksulluğunda vicdan neyine senin? Karnın aç, çok aç. Ve sen ilk defa önemli ve zaruri bir şey istemeye gidiyorsun. Fakat başını omzuna yatırman, sözlerini dokunaklı söylemen şart. Yapamaz mısın? O takdirde seninle bir adım bile atmayacağımı bilirsin. Sonra şu da var. Dalalettesin. Geceleri karanlığın kuvvetleriyle insana dehşet salan o sessiz ve koca ifritlerle boğuşuyorsun. Açsın, ekmeğin susuzsun, sütün şarabın yok. Bak ne hallere düştün. Kaldın karanlıklarda, lambanda bir damla yağın yok. Fakat Tanrı'nın keremine inanıyorsun. İmanını zayi etmedin henüz, hamdolsun. Tanrı'nın keremine bu kadar inandığına göre ellerini kavuşturmalısın. Dünyalığa gelince her çeşit dünyalıktan nefret etmen gerekir. Dua kitabı ise o da başka. Dua kitabı bir iki kronluk bir hatıradır. Rahibin kapısı önünde durdum, okudum. Görüşme saatleri 12'den 4'e kadar. Şimdi aptallığın lüzumu yok dedim. Bu işi ciddi tutmak gerek. Hah şöyle ey başını az daha... Rahibin dairesinin zilini çaldım. ''Rahip Efendi ile görüşebilir miyim?'' dedim kıza. Fakat Tanrı adını karıştırmamıştım sözüme. ''Rahip Efendi sokağa çıktı.'' diye cevap verdi kız. ''Sokağa çıktı. Sokağa çıktı.'' Bu benim bütün planımı bozmuş, söylemeyi tasarladığım şeyleri alt üst etmişti. O uzun yürüyüş neye yaramıştı sanki? Kala kalmıştım. ''Önemli bir şey miydi?'' diye sordu kız. ''Hayır.'' cevabını verdim. ''Hiç de mühim değil. Tanrı'nın lütfettiği bu güzel havada şöyle bir gideyim de Rahip Efendi'nin hatırını sorayım.'' demiştim. Ben duruyordum, kız duruyordu. Kızın dikkatini ceketimi tutan toplu iğneye çekmek için mahsus göğsümü öne çıkardım. Niçin geldiğimi yalvaran bakışlarımdan anlasın istedim. Fakat zavallıcık hiçbir şey anlamadı, hiçbir şey. ''Hava çok güzel, evet. Acaba hanımefendi de mi sokağa çıktı?'' ''Hayır, fakat romatizması var, kanepede yatıyor, yerinden kımıldayamıyor. Bir haber bırakacak, bir şey söyleyecek misiniz?'' ''Yo, hayır. Ben sık sık böyle gezintilere çıkarım. Biraz hareket etmiş olmak için öğle yemeğinden sonra dolaşmak çok iyidir.'' Dönüş yolunu tuttum. Daha fazla çene çalmanın ne faydası vardı? Hem sonra başım dönüyordu. Neredeyse yığılıp kalacaktım yere. Görüşme saatleri 12'den 4'e kadar. Bir saat geç gelmiştim. Kerem inayet saati geçmişti. Stortor'da kilise yanındaki kanepelerden birine oturdum. Allah'ım her şeyi ne kadar da kara görüyordum artık. Ağlamıyordum, pek yorgundum çünkü. Istırabın son perdesinde bir şey yapmayı düşünmeden hareketsiz oturuyor, açlıktan ölüyordum. Bağrım iltihaplanmıştı herhalde. İçim öyle fena yanıyordu ki, talaş çiğnemem artık para yetmez olmuş, bu boşuna gayretten çenelerim tutulmuştu. Çenelerimi yormaktan vazgeçtim. Bıraktım işi oluruna. Üstelik yolda bulup hemen kemirmeye başladığım bir parça portakal kabuğu midemi bulandırmıştı. Hastaydım. Bileğimdeki atar damarlar mavi mavi şişmişlerdi. Ne ummuştum? Bütün gün bir kron uğruna taban tepmiştim. Bu para beni ancak birkaç saat daha yaşatabilirdi. Kaçınılmaz akıbet ha bir gün önce gelip çatmış, ha bir gün sonra. Ne fark ederdi sanki? Dürüst bir insan gibi davransaydım şimdi çoktan ölmüş, ebedi istirahata çekilmiş, kaderime boyun eğmiş olmam gerekirdi. Bu anda zihnim açıktı gayet. Ölecektim işte. Sonbahardı. Her şey kış uykusuna gömülüyordu. Ben her çareye başvurmuş, bildiğim her yardım kaynağından faydalanmak istemiştim. Duygulanmış, hep bu düşünce üzerinde duruyor, zihnimde yeniden bir kurtuluş ümidi belirdikçe fısıltıyla itiraz ediyordum. ''Hey sersem, Sen ölmeye başladın bile. Birkaç mektup yazmalı, her şeyimi tamamlayıp hazırlanmalıydım. Güzelce yıkanacak, yatağımı düzeltecektim. Elimde avucumda kalmış en temiz şeyleri, yani iki beyaz yazı kağıdını başımın altına koyacaktım. Sonra da yeşil battaniyeyi. Yeşil battaniye. Birden ayıldım. Kan başıma hücum etti. Kalbim küt küt atmaya başladı. Kanepemden kalkıp yürümeye koyuldum. İçimde yeniden hayat kımıldıyordu. Kopup gelen kelimeleri tekrarlıyordum boyuna. Yeşil battaniye, yeşil battaniye. Bir şeye yetişmek ister gibi yürüyüşümü gittikçe hızlandırdım. Çok geçmeden teneke atölyesine, odama vardım. Bir an bile oyalanmadan yahut kararımda tereddüt etmeden yatağa gittim. Hans Pauli'nin battaniyesini yuvarlayıp dürdüm. Aklıma gelen bu mükemmel fikir de beni kurtaramazsa bu iş bir acayip bitecekti. İçimde beliren aptalca düşünceler bana tesir etmiyordu. Hepsini def ettim bir yana. Evliya değildim ben. Bir fazilet örneği değildim. Aklım başımdaydı henüz. Battaniyeyi koltuğuma sıkıştırdım. Stener Caddesi'ndeki 5 numaraya gittim. Kapıyı vurdum. İlk defa o büyük ve yabancı salona ayak bastım. Kapıda çıngırak, başımın üzerinde mahzun mahzun birkaç kere çaldı. Yandaki odadan bir adam çıktı. Ağzı yemek dolu, lokmalarını çiğniye çiğniye geldi. Tezgahın gerisine dikildi. ''Gözlüğümü rehin bıraksam bana yarım kron verir misiniz?'' dedim. ''Birkaç gün içinde gelir, gözlüğü geri alırım.'' ''Nasıl? Çerçevesi demirden değil mi?'' ''Evet. Yok, istemem.'' ''Öyle, haklısınız. Ben de şöylece sordum zaten. Bir de battaniyem var, artık bana lazım olmayacak. Herhalde bunu alırsınız zannederim.'' ''Maalesef bir yığın battaniye var bende.'' cevabını verdi. Battaniyeyi açmam üzerine üstün körü bir baktı. ''Hayır, kusura bakmayın. Benim işime yaramaz. Size önce kötü tarafını gösterdim. Öbür yüzü daha iyidir. Olsun, fark etmez. Ne yapayım görüp de? Siz bu battaniye için kimseden 10 euro alamazsınız.'' ''Evet, matah bir şey değil şüphesiz. Fakat kullanılmış başka battaniyelerle beraber satışa çıkarabilirsiniz.'' diye düşündüm. ''Boşuna zahmet. 25 euro de vermez misiniz?'' ''Hayır. Hem istemem azizim. Dükkanımda durmasını bile istemem.'' Bunun üzerine battaniyeyi tekrar koltuğuma alıp odama döndüm. Hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Battaniyeyi yeniden yatağın üzerine serdim. Her zamanki gibi güzelce düzledim. Yaptığım şu son marifetten üzerinde hiçbir iz kalmasını istedim. Bu dolandırıcılığa karar verdiğim anda aklımın tamamen başımda olması imkansızdı. Düşündükçe bu iş bana daha da imkansız görünüyordu. Ya bir dermansızlık nöbetine kapılmış ya da irademin gevşediği bir anda gafil avlanmıştım. Hem ben bu tuzağa %100 düşmemiştim ki. Kötü bir iş yapmakta olduğumu sezinlemiş, işe önce gözlükle girişmiştim. Hayatımın son saatlerini lekeleyecek olan bu günahı işlemeye fırsat bulamadığım için çok seviniyordum. Sonra yine şehre yollandım. Kurtarıcı Kilisesi yanında tekrar bir kanepeye çöktüm. Başım göğsümde, son heyecandan bitkin, açlıktan çökmüş, uyuklamaya başladım. Ve zaman ilerliyordu. Bu saati de dışarıda oturarak geçirmek istiyordum. Odamdan daha aydınlıkçaydı burası. Hem sonra açık havada olunca bağrımdaki didişmenin şiddetinden kaybettiği vehmine de kapılıyordum. Odaya öyle fazla geçlere kalmadan dönebilirdim nasıl olsa. Uykuyla boğuşuyor, düşünüyor, tarifsiz acılar çekiyordum. Ufak bir taç parçası bulmuştum. Temizleyip ağzıma attım. Dilimin üzerinde bir şey olsun diyerek. Bu hariç kımıldamıyor, gözlerimi bile kıpırdatmıyordum. İnsanlar gelip gidiyor, araba takırtıları, at patırtıları, sesler havayı dolduruyordu. Fakat ben bir de düğmelerle teşebbüse geçmeyecek miydim? Bir şeye yaramayacaktı tabii, üstelik hastaydım da. Ama düşününce, dönüşte nasıl olsa amcanın önünden geçmem gerekiyordu. Nihayet yerimden kalktım. Güç halle yavaş ve sendeleyerek yürümeye başladım caddelerde. Kaşlarımın üzerinde yakıcı bir ıstırap hissediyordum. Bir ateş nöbeti yaklaşıyor ve ben mümkün mertebe ayağımı çabuk tutmaya bakıyordum. Yine ekmekçi dükkanının önünden geçtim. Ekmek yine yerinde duruyordu. Yapmacık bir kararla ''Burada durmaya gelmez'' dedim. Fakat içeri girsem de bir lokma ekmek rica etsem, bu düşünce bir şimşek, bir parıltı gibi vurdu geçti zihnimden. ''Boş ver'' diye fısıldayıp başımı salladım. Kendimle alay ederek yola devam ettim. Bu dükkanlardan bir şey istemenin faydasızlığını biliyordum pekala. Urgancılar geçidinde bir kapı aralığında bir çift fısıldaşıyordu. Az ileride bir kız camdan başını uzattı. Gayet sakin görünüşüyle bin bir şey düşündüğü belliydi. Ve kız sokağa çıktı. ''Ne haber moruk? Ya sen hasta mısın? Aman Allah korusun, bu surat ne böyle?'' Ve kız hemen geri kaçtı. Birden durdum. Ne vardı suratımda? Sahiden de ölmeye mi başlamıştım? Elimi yanaklarımda gezdirdim. Avurtlarım çökük tabii. Yanaklarım dipleri iç tarafta iki fincan gibiydiler. Hay Allah. Ve yoluma devam ettim. Fakat yine durdum. Hayal edemeyeceğim kadar zayıf olmalıydım. Gözlerim çukura batmış, kafamın içine gömülmüştü. Yüzüm nasıldı acaba? İnsanın henüz yaşarken sadece açlık yüzünden çirkin, korkunç biçimlere girmesi çok rezil bir şeydi. Rezil. İçimde o çılgınca öfkeyi yeniden hissettim. Son parlayış, son deprenişti bu. Aman Allah korusun. Bu surat ne böyle? Memlekette işe emsali bulunmayan bir kelle götürüyor. Aman Allah korusun. Bir hamalı tuz buz edebilecek kuvvette bir çift yumruk taşıyor ve Kristiyana şehrinin göbeğinde suratım suratlıktan çıkacak kadar açlık çekiyordum. Ne işti bu? Bir beygir gibi ha babam ha kendimi zorlamış, gece gündüz gözlerim önüme akıncaya kadar okumuş, çalışmış, beynimdeki zekayı açlıklara akıtmıştım. Ne geçmişti, lanet olsun elime. Sokak sürtükleri bile bu manzaradan kendilerini koruması için Tanrı'ya yalvarıyorlardı. Fakat artık buna bir son vermek lazım. Anlıyor musun? Son vermek lazım. Şeytanlar görsün yüzümü. Sürekli şekilde büyüyen bir gazapla bitkinliğime içerleyip dişlerimi gıcırdatarak ağlıya küfrede, sendeliğe tökezliğe yürüyor, yanımdan geçenlere dikkat bile etmiyordum. Kendime işkence etmeye başlamıştım tekrar. Alnımı kasten sokak fenerlerine çarpıyor, tırnaklarımı avuçlarıma batırıyor, düzgün konuşamadığımı öfkemden kudurarak dilimi ısırıyor, canım yandıkça deliler gibi gülüyordum. Evet ama ne yapacağım dedim sonunda. Ayağımı geri vurarak birkaç kere tekrarladım. Ne yapacağım? Yanımdan bir bey geçiyordu. Gülümseyerek hatırlattı. Gidip bir odaya kapatın kendinizi. Peşinden baktım. Meşhur kadın hastalıkları doktorlarımızdan biriydi bu. Dük dedikleri. Benim ne halde olduğumu o bile anlamamıştı. Tanıdığım, bir zamanlar elini sıktığım o bile. Sakinleştim. Kendimi bir odaya kapattırmak mı? Evet, çıldırmıştım. Haklıydı. Deliliği kanımda hissediyordum. Deliliğin beynimi talan ettiğini hissediyordum. Demek benim sonum buydu. Ne çare. Yine yavaş, üzgün yürüyüşüme döndüm. Demek demir atmam gerekiyordu. Birdenbire sükûna kavuşmuştum. Fakat odalara kapattırmam kendimi, dedim. İşte bu olmaz. Yalnız bu, korkudan sesim kısılmıştı. Boşuna yalvarıp yakarıyordum. İşte yalnız, kapatmasınlar beni. O zaman beni belediyeye götüreceklerdi. Hiçbir gün ışığının sızmadığı karanlık bir hücreye kapatacaklardı. İşte ben yalnız bir bunu istemiyordum. Önümde açık, başka yollar yok muydu sanki? Bir de onları deneyecektim. Daha çok gayret sarf edecek, vaktimi buna harcayacak, bıkıp usanmadan kapı kapı dolaşacaktım. Bir müzik dükkanını işleten Sisler vardı mesela. Ben ona henüz hiç gitmemiştim ki. Bir çaresi bulunurdu elbet. Hem yürüyor hem konuşuyordum. Sonunda heyecanımdan yine ağlamaya başladım. Beni odalara kapatmasınlar da. Sisler. Bu Tanrı'nın bir işareti miydi yoksa? Ben bu ismi herhalde sebepsiz hatırlamamıştım. Üstelik çok da uzaktaydı Sisler'ın dükkanı. Ama ne olursa olsun bir de ona gitmek istiyordum. Yavaş yürür, arada dinlenirdim. Dükkanın yerini biliyordum. Eskiden ara sıra giderdim. Ferah günlerimde ondan birkaç nota satın almıştım. Ondan yarım kron istemem doğru muydu? Sıkılırdı belki. Bir kron istemeliydim. Dükkana vardım. Patron nerede diye sordum. Beni odasına götürdüler. Çok zarif giyinmiş oturuyor, önündeki kağıtları inceliyordu. Kekeleyerek özür diledim. Ricamı söyledim kendisine. Müracaata mecbur kaldığımı. Uzun sürmez, yakında öderdim. Yazının ücretini alır almaz. Bana pek büyük bir iyilik etmiş olacaktı. Daha ben konuşurken o masasına dönmüş, tekrar işine dalmıştı. Sözlerimi bitirince yan gözle bana baktı. O güzel başını salladı. Hayır, dedi. Sadece hayır. Ne bir açıklama ne de başkaca bir söz. Dizlerim şiddetle titriyordu. Küçük, cilalı parmaklığa yaslandım. Bir daha denemem gerekiyordu. Buradan çok uzakta, Waterland'da durup dururken ben onun ismini ne diye hatırlamıştım. Sol böğrümde bir iki kasılma oldu. Terlemeye başladım. Çok dardayım, dedim. Biraz da hastayım. Birkaç günü geçmez borcumu mutlaka öderim. Bir lütufta bulunsanız. Azizim, ne diye doğruca bana geldiniz, dedi. Siz benim için rastgele bir adamsınız. Ben ne tanırım ne bilirim sizi. Gazeteye gitsenize, onlar tanırlar sizi. Fakat yalnız bu akşam için. Bu saatte gazete kapalı, bense çok açım. Durmadan başını sallıyordu. Kapının tokmağını tuttuğumda hala başını sallıyordu. Hoşça kalın, dedim. Bu öyle yüce bir işaret değilmiş, diye düşündüm. Acı acı gülümsedim. Bu kadarını ben de yapabilirim pekala. Yorgun, bitik bir semtten ötekine yürüdüm. Arada bir merdivenlere çöküyor, dinleniyordum. Bari odalara kapamasalar beni. Bir odaya kapatılmak korkusu peşimi hiç bırakmıyor. Ben de rahat huzur koymuyordu. Yolumun üstünde bir polis gördükçe karşılaşmamak için hemen bir yan sokağa sapıyordum. Adımlarını 100'e kadar say dedim. Sonra talihimizi bir daha deneyelim. Elbet bir çaresi bulunur. İç çamaşırı satan küçük bir mağazaydı. Daha önce hiç girmediğim bir dükkan. Tezgah gerisinde bir adam, arka planda kapısı porselen plakalı bir yazıhane. Sıra sıra dolu raflar. Son müşterinin, yanağı gamzeli bir genç kadının dükkandan çıkmasını bekledim. Ne de mesut görünüyordu. Ceketi toplu iğneyle tutturulmuş ben, kadının dikkatini çekmek istemedim. Başımı çevirdim. ''Arzunuz?'' diye sordu tezgahtar. ''Patron burada mı?'' dedim. ''Bir dağ gezisi yapmaya, Jotunheim'ına gitti.'' cevabını verdi. ''Hususi bir iş miydi?'' ''Birkaç öre isteyecektim, ekmek alabilmek için.'' dedim. Gülümsemeye çalıştım. ''Açım. 5 param yok.'' ''O halde siz de benim kadar zenginsiniz.'' dedi. İplik paketlerini düzeltmeye koyuldu. ''Beni boş çevirmeyiniz, ne olur.'' dedim. Birdenbire sırtımdan aşağı soğuk bir ürperme hissettim. Açlıktan ölüyordum. Günlerdir ağzıma lokma koymadım. Tek söz söylemeden, gayet ciddi, peş peşe ceplerinin içine dışına çevirmeye başladı. ''İnanmıyor musunuz?'' ''Yalnız 5 örecik.'' dedim. ''Bir iki gün içinde bunu size 10 euro olarak iade ederim.'' ''Yahu kasadan mı çalayım istiyorsunuz?'' diye sordu sabırsız. ''Evet.'' dedim. ''Evet, kasadan 5 euro alınız.'' ''Daha neler?'' dedi, ilave etti. ''Size derhal şunu söyleyeyim, bu kadarı kâfi.'' Açlıktan hasta, utançtan kıpkırmızı dışarı çıktım. Hayır, artık bu işe bir son vermek gerekiyordu. Olanlar olmuştu bana. Kendimi yıllarca yukarıda tutmuş, en müşkül saatlerde bile dik duruşumu elden bırakmamış, şimdi ise birdenbire hoyrat bir dilenciliğe sükut edivermiştim. Bu tek gün bendeki olanca düşünceyi kabalaştırmış, ruhumu yüzsüzlükle kirletmişti. En adi satıcılar önünde küçülmeyi, karşılarında ağlayıp sızlamayı bile göze almıştım. Peki neye yaramıştı? Ağzıma atmaya bir lokma ekmek bulabilmiş miydim sanki? Kazancım yalnız şu olmuştu. Kendimden iğreniyordum. Öyle öyle. Bu işe bir son vermek gerek. Sokak kapısı neredeyse kilitlenirdi. Bu geceyi de belediyede geçirmek istemiyorsam acele etmeliydim. Bu düşünce bana kuvvet verdi. Belediyede gecelemek istemiyordum. Gövdem öne eğik, saplanan bıçakların acılarını hafifletmek için elim sol böğrüme dayalı, ağır ağır yürüyor, bir tanıdıkla karşılaşırım da selam vermeye mecbur kalırım diye gözlerim yerde, yangın kulesine doğru ilerliyordum. Kurtarıcı Kilisesi'nin saati henüz 7'yi gösteriyordu, çok şükür. Kapının kapanmasına daha 3 saat vardı. Ne kadar da korkmuştum. Şu halde denenmedik hiçbir şey kalmamıştı. Elimden gelen her şeyi yapmıştım. Koca günde şansımın bir kerecik olsun yaver gitmemesi şaşılacak şey doğrusu diye düşündüm. Anlatsam kimse inanmazdı buna. Yazsam uydurma derlerdi. İnanacak kimse çıkmazdı hiçbir yerde. Öyle, öyle çare yoktu artık. Her şeyden önce gönlümü pek tutmam gerekiyordu. Öf be, iğrençti, İnan olsun, kendimden iğreniyordum. Bütün ümitler suya düştü mü, her şey bitti demektir. Ahırdan bir avuç yulaf da mı çalamazdım? Bir ışık çizgisi, bir parıltı, ahırın kilitli olduğunu biliyordum. Sükunetle katlanıyor, bir salyangoz gidişiyle eve doğru sürükleniyordum. Susamıştım. İsabet ki koca günde bu ilk defa su içebileceğim bir yer arandım. Pazar yerinden çok uzaklardaydım. Bir kimsenin kapısını da çalmak istemiyordum. Barındığım yere kadar sabredebilirdim ihtimal. Sürse sürse çeyrek saat sürerdi yolum. O bir yudum suyu da midemde tutabileceğim söylenemezdi pek. Midem hiçbir şeyi kaldırmıyor, yuttuğum tükrük bile bana öğürtü veriyordu. Fakat düğmeleri denememiştim henüz. Birden durdum, gülümsemeye başladım. Büsbütün mahvolmamıştım henüz. Bu düğmelere karşılık 10 öre alabilirdim herhalde. Yarın da bir yerden bir 10 öre daha bulsam, perşembeye yazdıklarımın parasını verirlerdi belki. Sahi, ben bu düğmeleri nasıl olmuş da unutmuştum. Düğmeleri cebimden çıkarıp hem yürüdüm hem tetkik ettim. Sevincimden gözlerim kararıyor, önümdeki caddeyi göremiyordum. Koca depoyu, sıkıntılı akşamlarda sığındığım, kanımı emmiş o dostu nasıl da tanıyıverdim. Varım yoğum ard arda hep onun içinde kaybolmuş, baba evinden kalma öteberim, son kitabım hep o depoda elimden çıkmıştı. Açık arttırma günleri oraya gidip satışları seyretmekten zevk duyar, kitaplarımın iyi ellere geçtiğini görürsem sevinirdim. Saatimi aktör Magellan satın almıştı da ben bundan adeta gurur duymuştum. İçinde ufak tefek ilk şiir denemelerim bulunan bir almanak, bir tanıdığımın üzerinde kalmış, pardösüm bir fotoğrafçı tarafından alınarak atölyede kiralanmaya başlanmıştı. Bütün bunlara bir diyeceğim olamazdı benim. Düğmelerim elimde hazır, içeri girdim. Amca masasına oturmuş bir şeyler yazıyordu. Onu rahatsız etmekten, sinirlendirmekten çekinerek, ''Benim acelem yok.'' dedim. Sesimde öyle garip bir kofluk vardı ki, bu sesi tanımakta ben bile güçlük çektim. Kalbim bir çekiç gibi vuruyordu. Adam her zamanki haliyle gülerek karşıma geldi. Avuçlarını tezgaha dayadı. Hiçbir şey demeden yüzüme baktı. ''Şey, şunları getirdim. Hani sormak istedim, işinize yarar mı?'' diye. ''Evde ne fazlalık, emin olun can sıkıyor. Şu 3-4 düğme.'' ''Nedir, ne düğmesi?'' dedi ve bakışlarını aşağıya elime indirdi. ''Bunlara karşılık bana birkaç öre verebilir misiniz? Siz ne münasip görürseniz. Tamamen takdirinize bırakıyorum.'' ''Düğmelere mi?'' Hayretler içinde yüzüme baka kaldı amca. ''Bu düğmelere mi?'' ''Sadece bir sigara falan hani geçiyordum da bir uğrayıvereyim.'' dedim. İhtiyar rehinci güldü. Hiç sesini çıkarmadan tekrar masasına gitti. Yine eli böğründe kalmıştım. Fazla bir şey ummamış olmama rağmen bana bir yardımı dokunur sanmıştım yine de. Bu gülüş ölüm fermanımdı benim. Şimdi bir de gözlüğümü denesem bir netice alabilir miyim acaba? ''Gözlüğü de beraberinde vereceğim tabii.'' dedim. Gözümden gözlüğü çıkardım. ''Sadece 10 öre, yahut isterseniz 5 olsun. Gözlüğünüze hiçbir şey veremeyeceğimi bilirsiniz. Bunu size daha önce de söylemiştim.'' Boğuk bir sesle, ''Fakat bana bir posta pulu lazım.'' cevabını verdim. ''Yazmaya mecbur olduğum mektupları bile gönderemiyorum. 5 veya 10 örelik bir posta pulu, hangisine uygun görürseniz.'' ''Allah aşkına artık gidin buradan.'' cevabını verdi. Geri iten bir el hareketiyle. ''Öyle. Böyle yapacak bir şey yok,'' dedim kendi kendime. Bir otomat gibi gözlüğü tekrar gözüme geçirdim. Düğmeler elimde yürüdüm. İyi geceler diledim. Kapıyı her zamanki gibi arkamdan kapadım. Düzelecek bir yanı yoktu bu işin. Yukarıda merdiven başında durdum. Düğmelere bir daha baktım. ''Ne diye almak istemedi sanki?'' dedim. ''Yeniden ne farkı var bunların? Aklım ermiyor. Ben bu düşüncelere dalmış duruyordum. Yanımdan bir adam geçti.'' Depoya aşağı yürüdü. Acelesinden hafifçe çarpmıştı bana. İkimiz de özür diledik. Başımı çevirip baktım. Merdiveni iniyordu ki, ''Aa, sen misin?'' dedi birdenbire. Dönüp geldi. Tanıdım. ''Aman Allah'ım, nedir bu halin? Ne yaptın aşağıda?'' ''Hiç, işim vardı. Sen de aşağı iniyorsun galiba.'' ''Evet, sen ne getirmiştin?'' Dizlerim titriyordu. Duvara dayandım. Elimdeki düğmeleri gösterdim. ''Nasıl?''
Vay canına, dedi. Fakat bu kadar olur. İyi geceler, dedim. Çekip gitmek istedim. Ağlamak ihtiyacı duyuyordum içimde. Olmaz, dedi. Bekle biraz. Neyi bekleyecektim? O da amcaya gitmiyor muydu? Belki de nişan yüzüğünü getirmişti. Günlerdir aç kalmış, oturduğu yerin kirasını verememişti. Peki, dedim. Eğer çabuk döneceksen. Tabii, dedi. Kolumdan tuttu beni. Fakat şunu bil ki, sana güven olmaz. Sen bir aptalsın. İyisi mi, sen de benimle gel aşağı. Maksadını anlamıştım. Birdenbire içimde yine bir onur duygusu belirdi. Cevap verdim. İmkansız. Ben Tanker Caddesi'nde 7:30'da birisine söz verdim. 7:30 diyorsun, fakat saat şimdi 8. Aşağıya bırakacağım saat avucumda duruyor. İn aşağı bakalım, seni aç fasit seni. Senin için en azından bir 5 kron alırım ben. Ve beni dürtükleyerek depoya soktu.
İkinci bölümün sonu.